Spor daima.
Golcü Gert Müller. Yıl 1974. Öyle bir dönemde yaşıyorduk ki ne cep telefonları, ne bilgisayarlar, ne de sosyal medya hayatımızdaydı. Gündemi takip etmek sadece belirli yollarla mümkündü. Biri tek kanallı TRT ekranı, diğeri TRT radyoları ve günlük gazetelerdi. Futbol o zaman da dünyanın en popüler sporuydu ve elbette gündemi belirleyen konuların başında geliyordu. Aynı yıllar pek çok açıdan biraz da masalsı bir dönemdi sanki. Hem nasıl olmasın? Yıl 1974. Ülke olarak futbolun en üst seviyesiyle tanışmak üzereydik. TRT'nin televizyondaki naklen yayınları sayesinde ilk kez bir Dünya Kupası'nı canlı olarak izleyecektik. Bu kupayı izlemek aynı zamanda dünya futbol standartlarının nerelere geldiğini görmek anlamına da geliyordu. 1974'te belki günümüzün futbol yıldızlarından Messi ya da Ronaldo yoktu. Hatta onlar henüz doğmamıştı bile. Fakat 1974'ün yıldızları bugün izlediğimiz futbolun temellerini atan inanılmaz yetenekler olarak tarihe geçmek üzereydiler. Kalitesiyle herkesi büyüleyen mücadeleler esnasında sadece spor dergilerinden tanıdığımız futbol yıldızlarını televizyonda canlı olarak izlemenin keyfini yaşayacaktık. Ve anlayacaktık ki futbol bir posterler bütününden çok daha fazlasıydı. ...1974'te TRT ekranlarından en çok da Johan Cruyff, Beckenbauer, Lato ve Gerd Müller isimlerini duyduk. Yetenekleri ne olursa olsun en iyi örnekleri izlemek çok güzeldi. Fakat futbolun meyvesi olarak tanımlanan golü atan oyuncular, yani golcüler, o zaman da baş tacıydı. Zaten kupayı bu kadar özel hale getiren Beckenbauer ve Cruyff gibi futbol dehalarının yanı sıra sonucu belirleyen adam olarak tarihe geçen Alman efsane golcü Gerd Müller'di. Müller bir hücum oyuncusuna yaratılan fırsatları en iyi ve en basit şekilde sonlandırma becerisinin sembolüydü adeta. Ben her topu mutlaka takip ederim. Çünkü kaleci şu veya bu şekilde nasıl olsa hata yapacak. Topu elinden kaçıracak, ıskalayacak, düşecek. Yani illaki bir şeyler olacak. Böyle bir şey olduğunda da zaten ben orada olur ve golümü atarım. Müller meziyetlerinin sırrını yıllar sonra işte bu cümlelerle açıklayacaktı. 1974 Dünya Kupası finalinde attığı gol de zaten bütün bu anlattıklarının özetiydi. Öyle ya, bütün dünyanın ayakta alkışladığı Hollanda'yı saf dışı bırakmış ve sayısız futbol tutkununu şoke etmişti. Bu gol aynı zamanda Almanya'ya Dünya Kupası'nı kazandıran gol olarak da tarihe geçti. Sonuçta Müller gösterişsiz ama sonuç odaklı oyunuyla kariyerinin zirvesine çıktı. Bütün dünya futbolun aslında bir sonuç oyunu olduğunu biraz da Müller sayesinde anladı. Bütün popülerliğine rağmen sahada başı önde ve sanki sıradan biri gibi davranmasıyla da ünlüydü Müller. Zaten onda bir Cruyff ışığı falan da yoktu. Onun asıl işi gol atmaktı. Diğer oyuncular nefis çalımlar ya da paslar atma peşindeyken o daima görevini, yani rakip defansın en ufak hatasında cezayı kesen adam rolünü üstleniyordu. Ne zaman golle buluşsa iki kolunu yana açarak o meşhur ikonik gol sevincini yaşar ve seyirciye de yaşatırdı. Kariyeri boyunca tam 17 kez gol kralı olan bu unutulmaz oyuncu, Alman milli futbol takımı ve Bayern Münih ile birlikte sayısız başarılara imza attı. yıllarca birlikte oynadığı Franz Beckenbauer'un onun için söylediği cümleler aslında Gerd Müller'in dünya futbolu içinde neyi ifade ettiğinin en büyük kanıtıdır. Şunları der Beckenbauer: "Eğer bugün hepimiz bu durumdaysak, kazandığımız bütün başarılar için sadece Gerd Müller'e teşekkür borçluyuz. Yeşil sahalar bugün bile hala Gerd Müller'in gölgesi altında desek yeridir. Çünkü futbol gündeminde ne zaman bir golcüden söz edilse cümle içinde mutlaka Gerd Müller'in adının geçmesi şarttır." Efendim merhaba, Spor Daima ekibi olarak selamlıyoruz sizleri bir canlı yayından daha. Spor Daima ekibini biliyorsunuz ama çok kısaca hatırlatacağım. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Recep Özlem, az önce canlı yayında size okuduğumuz metni de yazan programımızın daimi konuğu ve danışmanı eski milli sporcu Özkan Pekesen, telefon hattımızda da İzmir Bakırçay Üniversitesi hocalarından, daha da önemlisi spor sosyoloğu penceresinden bize yeni pencereler açan Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve mikrofonun başında Spor Daima ekibinin prodüktörü, hazırlayan ve sunanı ben Murat Örem, hepinize 30 dakika boyunca Gerd Müller üzerinden dünya futbolunda golcü olmanın neleri çağrıştırdığını konuklarımızın da rehberliğinde hatırlatmaya çalışacağız. Gerd Müller'i niye bugün bir konu başlığı olarak seçtik, onu da çok kısaca vurgulayayım. Çünkü 2021 yılının Ağustos ayında kaybettik Gerd Müller'i. 1945 doğumluydu. 2021'de hayatını kaybettiğinde 76 yaşındaydı. Sessiz sedasız aramızdan ayrıldı. Ama Beckenbauer'un da dediği gibi dünya futbolunda golcü dendiği zaman Gerd Müller ilk akla gelecek, belki 3-5 isimden biri olmaya devam edecek. İşte biz de buradan yola çıkarak Spor Daima ekibi olarak hem Gerd Müller'i hatırlatıp anacağız sizlere, hem Özkan'ın metninde yazdığı gibi ta 70'lere gideceğiz, hem de bugüne dair bir takım ilişkileri kurgulamaya çalışacağız karşılıklı olarak. Özkan'cığım hoş geldin.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Nasılsın?
İyiyim, gayet iyiyim.
Evet, gayet iyi görünüyorsun.
Sağ olun.
Şimdi biz ev sahibiyiz. Hocamız telefon hattında. İstersen ona bir öncelik verelim. Evet, merhaba diyelim. Ahmet Hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey.
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
Sağ ol, sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Gerd Müller, hep konuşuyoruz akranız diye. Senin de çocukluğunun ikonik fotoğraflarından biri olmalı Gerd Müller. Neresinden dahil olmak istersin hocam? Önce her zaman yaptığın gibi Özkan'ın metnine bir övgü mü düzmek istersin? Yoksa yok, metni iyi yorumlayan bana da arada bir teşekkür mü etmek ister? neler yapmak istersin? Söz sende.
Valla söylenmesi gerekenleri siz zaten söylediniz ama şöyle bir giriş yapayım. Şimdi lütfen. Öncelikle tabii Özkan Bey hakikaten çok güzel toparladı.
Yalnız hocam yani Eda'ya da bir teşekkür et. Şu anda yayınla ilgilenmiyor gibi, telefonuna bakıyor gibi.
Yani Eda Hanım olmasa zaten bütün bağlantıyı sağlayan Eda Hanım olduğu için.
Şimdi
çok,
oldu.
Her zaman için çok teşekkür ederim.
Şimdi yani. Oldu. Şimdi oldu hocam.
Şimdi gerçekten karşımızda dünya futbol tarihinin en önemli golcülerinden bir tanesi var. Evet. Hatta birinci sırada diyebiliriz çünkü yani ortaya koyduğuyla çok ilginç bir karakter var. Hı. Ama yine sizin konuşmanın sonunda söylediğiniz bir cümle var. Yani dediniz ki 2021 yılının Ağustos ayında sessiz sedasız aramızdan ayrıldı.
Evet.
Şimdi o cümle çok önemli çünkü neden önemli diye bizi dinleyenlere biraz daha açayım. Çünkü bir dönem futbolda sporun diğer bütün branşlarında olduğu gibi yani işini iyi yapan insanlar bittikten sonra yani spor dalını bıraktıktan sonra normal sıradan bir insan gibi hayatlarını sürdürürler. Ama yine bizim daha önceki programlarımızda farklı şekillerde konuştuğumuz NBA, işte Michael Jordan sonrası, Şampiyonlar Ligi uygulamalarıyla hayatımızın içine sokulan başka bir dönem sonrası, artık buradan emekli olmakla iş bitmiyor. Yani bu figürler sporu bıraktıklarını ve hangi branşı bırakırlarsa bıraksınlar artık evlerine çekilip, köşelerine çekilip ölümü beklemiyorlar. Artık popüler birer figür olarak toplumsal hayatın içinde varlıklarını sürdürüyorlar. O yüzden de yani Gerd Müller bu açıdan ilginç bir isim. Çünkü hakikaten zaten.
Hiç bu andığımız isimlere benzemiyor değil mi? Başka bir çağın çocuğu sanki.
Tabii yani şimdi az önce siz orada Özkan Bey'in çok yerinde nitelemesiyle Messi, Ronaldo'dan bahsettik mesela. Hı hı. Yani bu sözünü ettiğimiz isimler yarın bir gün artık futbol hayatlarının sonlarına yaklaştılar.
Evet.
Ama futbolu bıraktıktan sonra da biz bu figürlerin isimlerini duymaya devam edeceğiz.
Hı.
Yani çok net bir şekilde devam edeceğiz. Yani ya antrenör olarak devam edeceğiz ya da işte yorumcu olarak ya da başka figürler olarak hayatımız içinde varlıklarını sürdürecek bu isimler. Ama Müller çok çok enteresan bir karakter. Çünkü yani gerçekten şöyle düşündüğümüzde o 70'li yılların Almanya'sı, hatta Federal Almanya'da ya da Batı Almanya olarak adlandırdığımız, tabii, çünkü henüz o dönemde
tabii. İki Almanya tabii, Doğu Almanya, Batı Almanya. Tabii.
Doğu Almanya, Batı Almanya diye iki ayrılan bir sürecin içerisindeki bir Almanya'dan bahsediyoruz ve onun içerisinde benim yani sizin söylediğiniz çocukluğumda unutmadığım üç tane isim var. Bir tutan var, Sepp Maier var.
Yeah.
Bir atan var, Gerd Müller. Bir de takımın imparatoru olarak adlandırılan Beckenbauer var. Yani bu üçü yani Maier'e de bu vesileyle almış olayım. Çünkü evet, gerçekten yani o kadronun içerisindeki en önemli figürlerden biridir.
Bir gün, ama, bir gün Maier'i de konuşalım hocam. Çok doğru bir hatırlatma yaptın bize.
Doğru, çünkü gerçekten futbol gol üzerinden temellerini sonuç odaklıdır. O yüzden de kalecileri çok fazla anlayız. Ama kalecinin kötü olduğu yerde Özkan Bey bizden çok daha iyi bilir. Siz istediğiniz kadar gol atın.
Yeah.
Bu bir şey ifade etmez. Yani tutanınızın da iyi olması gerekiyor.
Evet.
Ama o Almanya milli takımında hakikaten ben Beckenbauer'ın nitelemesine katılıyorum. Yani Müller çok farklı bir figür. Yani o 74 Dünya Kupası'nda attığı gole de bakarsanız ya böyle de gol mü olur falan dersiniz yani. Ama sonuç itibariyle o gol bütün bir Dünya Kupası tarihinde çok önemli bir yer teşkil ediyor. Belki de herkesin beklediği, işte Hollanda milli takımının kupayı almaya daha yakın olarak gördüğü noktada Hollanda'nın değil de Batı Almanya'nın kupayı almasına yol açıyor. O yüzden de bence Müller hakikaten çok çok farklı bir figür ve yine metin içerisinde geçen Özkan Bey'in çok iyi saptamasıyla yani nerede olması gerektiğini çok iyi bilen bir santrafor. Yani işini hakkıyla yapan ve bugünkülere de bir göndermede bulunalım. Hı. Yani böyle karmaşıklık içerisine girmeyen basit futbol, basit bir oyundur ve geriye neyse o yapılır.
Gol sevinci bile çok mütevazıdır değil mi? İşte kollarını açar, hakikaten öyledir yani. O sakallı futbolcu olarak da zihinlere kazınmış bir isimdir Müller.
Gerçekten, ama o dönemin şöyle bir özelliği vardır bakın. 1980'lerin sonuna kadar falan gol sevinçlerinde öyle çok büyük yani şimdiki gibi özel bir şeyler yapalım, kendimizi öne çıkartalım, böyle bir durum söz konusu değildir. Gol sevinçleri bile aslında 3 aşağı bir 5 yukarı birbirine çok benzer.
Hocam gol sevinçleri bile kolektif, anonim desek.
Tabii.
Şimdi başka bir çağda herkes bir adım daha öne çıkma. Aslında çok önemli bir sosyolojik tespit daha yaptın. Yani benim farkıma varın efektli artık gol sevinçleri bile değil
tabii
mi?
Tam da o yani. Hatta bakın sadece gol sevinçleri değil. Yani bütün spor dallarında ki sporcuların kendine has bir takım özellikleri ortaya koyması, bir takım hareketler yapması. Yani şeyi hatırlayalım. İşte okçumuz Mete Gazoz'un yaptığı o hareketi hatırlayalım. Yani hepimizin aklına o hareket de kazındı aslında. Yani sporu takip etmeyen insanlar bile o hareketi bir şekilde Mete Gazoz'la özdeşleştirdiler. Bu açıdan hakikaten içinde bulunduğumuz dönemde bu çok çok farklı bir anlayışı bizim önümüze koyuyor.
İkonik bir çağ, evet doğru.
Gerd Müller'in çok özel bir futbolcu olduğunu ve gerçekten de çok kendine has özellikleri olduğunu düşünüyorum.
Hocam bir virgül koyacaksın, senden rica edeceğim, Özkan'a da döneceğim ama şimdi Maier, Müller, Beckenbauer dedin, hakikaten bunlar. Bunların yanına bir de dördüncü isim olarak aksak ayak Breitner'i koyalım mı? Şimdi ben o alınacak diye içimde bir duygu oluştu da sana bir sorayım dedim.
Yok, Breitner'ı da tabii ki koyarım. Ben Breitner'i çok önemsediğim, yani Alman futbol tarihinin bence en önemli isimlerinden biridir Breitner.
Evet. Fakat hocam yani böyle o kadar ki yani tarih öncesi çağdan söz ediyor gibi hissediyoruz kendimizi. Biz hakikaten yaşlanmışız hocam ya. Özkan sen neler diyeceksin?
Şimdi şöyle söyleyeyim, futbol bugün seyrettiğimiz futbol öyle bir anda meydana gelmedi. Bu bahsettiğimiz her isim kendine ait hareketleri, yani doğaçlamalarıyla bir patent şeyi oluşturdular sanki. Bir bütünü, patent, evet. Patentler bütünü. Yani biz burada Gerd Müller'den bahsediyoruz. Konumuz o ama dediğimiz gibi bütün bu bahsettiğimiz yetenekler hepsi bir şeyler koydular futbola. Bu sefer oynanış biçimi değişti. Mesela Müller'den birazdan söz edeceğim ama mesela Cruyff bambaşka bir şey ortaya koydu oyunu oynanması adına. İşte onun arkadaşı var Neskens bambaşka bir şey koydu. Beckenbauer zaten işte bir defans oyuncusunun ilk kez öne çıkıp golü araması, işte kendine güvenen o yapısı ve bir çok teknik bir oyuncu olması ki defans oyuncuları öyle değildi. Futbolun nasıl oynanabileceği hakkında yani bazı şeyler, prototipler ortaya koydular. Ve futbol adamları bir futbol takımı oluştururken her mevkideki insanın da bambaşka şeyler yapabileceğini düşünüp tamamen kafalarındaki kurgular değişip bugünkü futbola kadar geldik. Gerd Müller neden bu kadar önemliydi? Çünkü futbol o dönemde inanılmaz yıldızları vardı, kişisel kabiliyetleri vardı ama yine de oyunun oynanma biçimi ve galip gelmenin yollarını arayan bir takım taktiksel varyasyonların peşindeydi bütün teknik adamlar. Fakat golün meyvesi de neydi? Özür dilerim. Futbolun meyvesi de goldü. Şimdi öyle bir adamla karşılaştılar ki o zaman mesela ona yapılan
17 kere gol kralı olmak ne demek Özkan ya?
O kadar çok şey var ki rekoru bakın aslında
hani milyonlarca futbolcu hayatında 17 gol atmadan futbol hayatını şimdi bitiriyor yani.
Bir şeyi yani zihinlere kazıyor adeta. Yaptığı şey şu. Bakın o dönemin Hollanda milli takımı posterlerden de bahsettim işte metinde. Gördüğünüz zaman tam da dönemin hippivari böyle bir kuşağı. Çok havalı adamlar.
Portakallar
yani
değil mi?
Yani sahaya çıktıkları zaman gerçekten bütün insanlar yani gönlü o taraftan oluyor. Ki Almanya Türkiye maçı pardon Almanya Hollanda maçı seyrediği zaman bizim ülkemizde bile çok üzüntüyle karşılanmıştı. Almanya'ya hakkını vermekle birlikte Hollanda'nın
ki biz kaybetmesi... Almanları hani severiz tarihsel olarak da ama Hollanda onun bile önüne mi geçti diyorsun.
Kesinlikle öyle. Özellikle Cruyff'un yarattığı o ışıkta. Dolayısıyla ama ortaya...
Hocam 74'te sen kimi tutuyordun finalde?
Hollanda.
Vay vay vay. Sen Özkan?
Elbette.
Ben Almanya'yı tutuyordum.
Şimdi ama bazı büyüklerimiz bize şunu söylemeden geçemediler. Tabii ki bu tamamen tecrübeyle ilgili. Bakın Alman böyle diyorsunuz ama hani Almanya deyince biraz bir durun. Fakat işte bu durun kelimesinin arkasında duran en önemli güç de Gerd Müller'di. Gösterişsiz bir oyunu vardı. Tıpkı metinde de bahsettiğim gibi açıklamalarını yıllar sonra yaptı zaten. Bir şekilde golü kovalıyordu. Hiç diğer sporcular gibi artistik yanlara gitmeden
evet,
tamamen o meyveyi nasıl koparırım ya da metinde geçtiği gibi o cezayı nasıl keserimle uğraştı. Ve o müthiş bir ilgiyle karşılandı. İşte Halit Kıvancı'nın sesinden dinlediğimiz, Tansu Polak'ın sesinden dinlediğimiz maçta. Yani bir köşelerde saklandı, onu yaptı, bunu yaptı ya da durdu, durması gerektiği yeri bildi. Ve maçı kopardı, aldı. Şimdi o zaman ne oldu? Şimdi o kadar büyük bir ışığı olan yani futbol kalitesi olan Cruyff, işte Beckenbauer ya da adı neyse. Bakın kupanın gol kralı Lato ki Polonya'dan çıktı. Evet. Çok önemli bir oyuncuydu. Ki şunu da hemen hatırlatayım. Bir önceki kupanın 70'inde gol kralı zaten Gerd Müller. Attığı golle kupayı aldı. Bir başka ilginç şey var, durum var. Daha önceki kupalar Jules Rimet adında oynanıyordu. Yani o Fransız gazeteci vardı. Hmm. İşte o dünyada Dünya Kupası'nın yapılmasını, o organizasyonu bu organizasyonu ortaya çıkaran kişidir. 1974'te Dünya Kupası olarak, isim alarak oynandı. Bakın Dünya Kupası ismiyle ilk kupayı alan goldür aynı zamanda. Şimdi dediğim gibi yani bütün isimlerin önüne geçti. İşte Beckenbauer da yıllar sonra tamam dedi biz bu durumlara geldik. İnanılmaz işler yaptık. Ama yani bugün buradaysak yani çoğunluk da onun o
gövde,
bitirici
ana gövde
o bitirici hamleleriyle yaptılar. Dolayısıyla çok ön plana çıktı ama biraz içe kapanık bir karakterdi. Evet. Dediğim gibi Cruyff şeyi yokken tavrı yok derken bundan bahsediyorum. Çok artistik oyuncular seyrettik mesela Brezilya.
Seyrediyoruz hala tabii.
Yani dolayısıyla ama Gerd Müller çok içine kapanık ama tamamen işini yapan yani bir maç oluyordu şöyle özetleyeyim. Yani bitiyordu ve ondan söz ediliyordu. Diğer bütün artistik ve teknik unsurlar tamam kabul ediyoruz. Harika şeylerdi. İşte şahane paslardı, şahane gollerdi ama isminden bahsettiren kişi oydu. Çünkü neticeyi belirliyordu.
Sevgili Ahmet Hocam, Özkan çok harika tanımlarla açımladı konuyu. Ben de şu çağrışım oldu, bilmiyorum ne diyeceksin. Sosyolojik ve psikolojik olarak sanki çok uzaklarda kalan o ideal insanın bir tarifiymiş Gert Müller. Bugün böyle mumla aradığımız bir insan modeli. Afra yok, tafra yok, reklam yok, ajitasyon yok. İşini dört dörtlük yapıp kenara çekilen bir... Bu insanı aslında insanlık kaybettikçe sanki biraz daha çıkmaza giriyor sporda, siyasette, sanatta. Bilmiyorum çok mu iddialı bir tespit yaptım?
Yok, aslında iddialı bir tespit yapmadınız. Doğru bir tespit yaptınız. Ama tabii şunu da unutmamak lazım. Dünya kurulduğundan bu yana, ortaya çıktığından bu yana, insanlık, ilk insan var olduğundan bu yana değişim üzerine kuruldu. Hı hı. Ve bu değişim süreci içerisinde beğenelim ya da beğenmeyelim. Özellikle şu son, yani biz bir anlamda hem şanslıyız hem şanssızız. Çünkü şanslıyız, bütün bunları bu hıza tanıklık ediyoruz. Şanssızız. O geçiş aşamalarında olmak gerçekten sıkıntılıdır. Yani geçmişi bilmek, biliyor olmak, bir de içinde yaşadığımız dönemi de kıyas yapabilme durumuna sahip olabilmek. Bu açıdan da yani içinde bulunduğumuz dönem açıkçası o özellikle teknolojinin yaratmış olduğu ortam, hız, yani az önce sizin o doğru nitelemenizle işte gol sevinçlerinde verdiğimiz örnek ya da sporun farklı alanlardaki yani kendini gösterme duygusu insan tipini de, insan tipolojisini de değiştirdi. Yani şöyle söyleyelim, artık dışarıda yani en net bir şekilde kendi kendine konuşurken gördüğümüz insanla ilgili olarak ya bu insanlar herhalde kendi bir takım sorunları var derdik. Ama şimdi insanlar son 10-15 yıldır dışarıda kendi kendine konuşarak telefonda konuşuyor, başka şeyler yapıyor. Yani ve hakikaten süreç değişti. Doğru. Ve bu değişim toplumsal hayatın her tarafına olduğu gibi spora da yansıdı. Doğru. Ama tabii burada asıl olan şey bizim ön plana çıkartmamız gereken, spora dair söylememiz gereken nokta şurası olmalı. Bütün bunlar sporun güzelliklerini, fair play duygusunu, adaleti, hakkaniyeti ortadan kaldırmak yerine daha da arttıracak adımları bizim önümüze koymalı. Bence belki de üzerinde daha fazla durmamız gereken
nokta. Yani olaya böyle bakabiliriz diyorsun. Buraya kanalize etmeye odaklanmalıyız diyorsun.
Tabii ki yani artık istesek de istemesek de bakın olumsuzluklar tabii ki var. Ama şunu da unutmayalım. Yani bugün dünyanın neresinde olursa olsun bütün sportif organizasyonu anında seyredebilmek bir şansımız da var.
Doğru.
Yani bütün bunlar işin artı kısımları da var. Olumsuzluklar da var ama olumluluklar da var. Önemli olan şey bardağın neresinden baktığımız meselesi vardır ya, hep vardı. Var olmaya da devam edecek. Biz muhtemelen daha pozitif bakarak ve sporu daha fazla toplumsal hayatın içine yaymak suretiyle bambaşka bir yere doğru varabiliriz gibi geliyor. O yüzden de söz konusu bu öğünler tarzı oyuncular bizim için çok kıymetli ama onun yanında sporu geniş kitlelere sevdirecek olan Ronaldo'lar, Messi'ler de çok kıymetli. Bunu da unutmamak lazım.
Birbirleriyle yumurta gibi tokuşturmaya gerek yok diyorsun. Hocam,
kesinlikle yok.
Dün bir tweet okudum. Onu da sana sorayım. Sonra teşekkür edelim, uğurlayalım seni. Son 5 dakikaya giriyoruz. Şöyle bir tweet atmış spor camiasından bir isim. Futbolcular gol attıklarında işte seyirciye doğru koşuyorlar. Formayı üzerlerinden çıkarıyorlar falan. Ve bu hemen biliyorsun sarı kartla cezalandırılan bir eylem. Bu karar uygulamaya sokulduğunda işte bundan 10 yıl önceydi, 20 yıl önceydi. O zaman böyle bir gösteri çağı yoktu ve bu iş sarı kartla cezalandırılıyordu. Artık buna gerek yok. Sporcu formasını da çıkarabilmeli, atletini de çıkarabilmeli, seyirciye de zıplayabilmeli mealinde bir tweet atmış. Ben de açıkçası ne eleştirel baktım ne aklım yattı. Şimdi sana soruyorum, yani heybeden çıkan bir soru olarak düşün. Nasıl bakıyorsan öyle cevapla. Bu eski usul devam mı etmeli yoksa hakikaten taklalarda atmalı, tişörtünü de mi çıkarmalı, ne yapmalı? Kramponunu da mı seyirciye atmalı? İyice böyle artık her şey gösteri çağına mı dönmeli?
Yok, ben her şeyin belli sınırlar içerisinde olması kanaatindeyim hala da. Yani şimdi o forma meselesinin arka planında şu vardı. Onu da hatırlatmak lazım. Yani özellikle futbolcunun formalarının içine girdikleri, atletlere yazdıkları bir takım sloganlar, şeyler vardı. Mesajlar
evet,
vardı.
Evet.
Yani o mesajlar yani şimdi hala verilebilir, hala verilmeye de devam edebilir. O zaman bununla nasıl mücadele edecek?
Denetlenemeyen bir şey olabilir diyorsun.
Tabii şimdi bu işin bu boyutu var. Bunu göz ardı etmeyelim. Yani
çok doğru.
Orada bir takım ırkçı slogan da kullanabilir. O zaman yani bunun neye göre belirleyeceksin?
Yani her zaman masumane olmayabilir. Hani bazı futbolcular çocuklarının doğum tarihini koydular, eşlerinin fotoğraflarını bastırdılar. Tamam. Bunlar bir yere kadar anlaşılabilir ama böyle de büyük bir tehlike hep var diyorsun. Çok doğru.
Tabii ki var yani şimdi... insanın olduğu, yani insana ait hiçbir şey bana yabancıdır değil diyor Romalı Ozan Terentius. Yani şimdi böyle bir noktadayız. O yüzden de neyi nasıl yapacağı konusunda belirli sınırlamalar ister istemez hizmet olursunuz. Bir de yani o bunun ucunu açarsanız nereye kadar gidebileceği konusunda en ufak bir şeyiniz olmayabilir. Yani tribüne doğru gittiniz. Tribündeki taraftar da bir karşılık verdi. O zaman ortalık birbirine girdi ki yine bunlar yaşandı.
Ki biz biliyorsun birçok programda hani hem ülkemizdeki hem dünyadaki seyircilerin çatışmasıyla, can kayıplarıyla yaşanan tarihsel hadiselere de değindiğimiz programlar oldu. Allah muhafaza bunlar olursa ne olacak diyorsun değil
tabii
mi?
Tabii yani o yüzden de bütün bunları isteseniz de istemeseniz de yani ne olsa gider mantığı bizi bir yere götürmez. Açık söyleyeyim yani burada da belli sınırlamaların olması gerektiği kanaatindeyim. Yani futbolcular yine şovlarını yapmaya devam etsinler ama sahanın içinde belli kuralların, kaidelerin olması gerektiği taraftarıyım ben. Ben en azından böyle düşünüyorum.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu arada ne oldu biliyor musun? Yayından sonra sana bunu ileteceğim, fotoğrafını ileteceğim. Gert Müller'i konuşurken Özkan'ın ben bu yeteneğini biliyordum. Bilmiyorum sen biliyor musun? Dinleyicilerimiz de biliyorlar mı? Öyle güzel bir Gert Müller karikatürü çizdi ki inanılmaz bir şey ortaya çıktı. Yani onun da sana fotoğrafını ileteyim. On parmağında on marifet yani Özkan'da.
O kesinlikle.
Hocam çok teşekkür ediyorum.
Çok selamlar. Kendine
sağ olun.
Çok
görüşmek üzere değerli katkıların için. Evet, Eda hattı almış. Artık o sınav sonucunu da bir sonrakinde alalım Ahmet Hoca'dan. Son 5 dakikada Özkan'da.
O zaman hocamın söylediği yerlere bir takım katkılar yapmaya çalışayım müsaadenle abi. Mesela gol atma duygusu öyle bir şeydir ki hakikaten futbol oynadığımız için söylüyorum. Yani tarifi çok zordur. Yani boyut değiştirirsiniz. Çok enteresan bir şey bakın. Bütün maçları izlediğiniz zaman en büyüğünden en küçüğüne organizasyonların da hatta kıymet harbiyesi yükseldiği zaman o zaten daha da en üst seviyeye çıkıyor. Ama inanın bir amatör sporcu bile gol attığı zaman çok büyük bir finalde gol atmış duygusuyla neredeyse aynıdır. Şimdi bu böyle olunca o hani biraz önce neler yapılmalıdır gol sevinçleri konuşuyordu ya. Burada kişinin ne yapacağını tam kestiremezsiniz. Dolayısıyla
kurallar olmalı mı diyorsun?
Kesinlikle bir noktada çünkü farklı karakterler var, farklı psikolojiler var. Olayı benim söylediğim gibi kesinlikle hissettiklerine eminim ama onu nasıl süslemek gerektiği ya da nasıl ifade etmek gerektiği konusu tabii ki bambaşka. İşte orada biraz sıkıntılı bir dönem yani süreç yaşanabilir. O yüzden hocama katılıyorum. Her şeyin bir dozajı olmalı.
Acaba biz yaşlandık da hep böyle kurallara daha mı meyilli?
Yok, bununla ilgisi yok. Bakın ben de mesela bir maçta oynadım ve bir gol attım. Yani
tam onu soracaktım. Yani gol atmanın duygusu nasıl bir şey diyorsun?
Yani şey var. Nasıl söyleyeyim yani İşte isimlendirmek de çok zor. Bir kere içinde bulunduğunuz grupta mesela böyle bir çabanız yok ama içten içe bir oyuncu bunu ister. Yani insanlar beni görsünler, yeteneğime bir şekilde vakıf olsunlar ya da takdir etsinler duygusunu yaratabilmek için en kestirme yoldur mesela. Şahane futbol oynayabilirsiniz. Ama golle buluşmadığınız andan itibaren o kadar da dikkat çekmeyebilirsiniz. Şimdi ben mesela şöyle söyleyeyim. Gert Müller'den şunu öğrendim. Öyle bağlayayım isterseniz.
Lütfen.
Şimdi inanılmaz bir efor sarf ederdim ama yeterince karşılık bulamadığımı düşündüğüm anlar olmuştu. Ben de şöyle bir felsefe geliştirdim kendi kendime. Dedim ki biraz sonra bir maç olacak. Çok önemli. Şöyle bitebilir. Yani 1-0 bitebilir ve o golü ben atabilirim. Bunun için kendime fırsatlar yaratabilirim ve o 90 dakika bakın az da değil. Evet. Çok akıllı hamlelerle bir takım bir şekilde öne çıkıp bununla buluşabilirim. Böyle düşünüp olmayabilir bu söylediklerim ama bunu başarabildiğim en az 8 maç hatırlıyorum. Dolayısıyla o sonucu ben belirledim. Belirledikten sonra ne kadar da zorlu bir maçtı ve akıllı çıkışlar yapıldıktan sonra o golle buluştun diye söylendiği zaman mesela çok keyif alıyorsunuz. Gerçekten tamamen kendi doğaçlamanız, kendi fikirlerinizle yapıyorsunuz.
Son 90 saniye futbolcular arasında bir rekabet tabii ki vardır.
Kesinlikle var.
Kıskanma duygusu da var mıdır? Yani golü Ali attı diye Veli üzülür mü?
Kesinlikle vardır. Çünkü hayatın biri birebir aynısıdır ama yeteneğine güvenen insanlar bunlarla çok da uğraşmazlar.
Diyorsun. Şimdi biz mikrofondan dinleyicilerimize sesleniyoruz diye belki Eda kıskanıyor da olabilir. Onu da alalım bir gün yayına.
Tabii ki. Neden olur?
Gençlikte yaptığı spor alanları ile ilgili tecrübelerini paylaşsın. Recep Özlem'e teşekkür ediyoruz.
Evet, teşekkür
ediyoruz. Sevgili Recep, sesimizi dünyanın her yerine TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Memleketim FM Farkı ile canlı yayında iletti. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalık bu kadar. Hakikaten çok ikonik, çok saygıyı hak eden bir karakteri almaya çalıştık. Gert Müller'i hatırlatmaya çalıştık sizlere. Bilmeyenlere de tanıtmaya çalıştık. Eda Kotanoğlu, Recep Özlem, Özkan Pekesen, Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve mikrofonda Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize, tüm ekip arkadaşlarım adına sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyorum. Haftaya yine farklı bir isimle, farklı bir başlıkla karşınızda olabilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.